Ayrım 8. Müfettiş Gogol. 5. perde. 1. sahne. Aynı oda. Kaymakam Anna Andreevna. Kaymakam: Ne dersin bu işe Anna Andreevna? Hiç aklına gelir miydi? Amma da talih ha. Doğru söyle. Rüyanda görsen inanmazdın, değil mi? Vay canına. Sıradan bir kaymakam karısıyken bak başına devlet kuşu kondu. Anna: Hayır işte, şaşırmadım. Böyle olacağını ne zamandır biliyordum. Alt tabakadan geldiğin için elbette şaşırıyorsun sen. Ne olacak? Soylularla hiç ilişkin olmadı ki. Kaymakam: Sen onu affetmiştin karıcığım. Ben de soylu bir adamım. Eh, düşün bir. Anna Andreevna, şansımız döndü. Önümüz açık. Sen dur bak. Beni şikayet edenlere hadlerini bildireceğim. Hey, kim var orada? Bir polis girer. Ha, sen misin Ivan Karpovich? Tüccarları buraya çağır bakayım. Şimdi ağzlarının payını alacak o teresler. Beni şikayet etmek ha. Vay alçaklar vay. Durun siz hele, durun. Eski günleri bir daha bulamazsınız. Benden şikayetçi olanların isimlerini yaz. En başta da dilekçeleri yazan şu alçak katipleri. Sonra da herkese duyur ki, kaymakam Tanrı'nın aziz kuludur. Kızını herhangi birine değil, dünyanın ilk kez gördüğü müthiş bir adama veriyor. Yapamayacağı hiçbir şeyi olmayan bir adama. Herkes bilsin. Tellallar her yerde bağırsın. Çanları çaldırın. Bayram ilan edin. Bayram. Canına yandığın. Polis çıkar. İşte böyle karıcığım. Bundan sonra nerede oturalım? Burada mı, Petersburg'da mı? Anna: Elbette Petersburg'da. Burada yaşanmaz. Kaymakam: Sen orayı istiyorsan orada oturalım. Fakat burada kalsak da iyi olur ha. Kaymakamlığın filan lafı olmaz. Anna: Haklısın. Kala kala kaymakamlığa mı kaldık? Kaymakam: Tam da yüksek bir makam kapmanın zamanı ha. Çünkü o vekillerle senli benli. Saraya da girip çıkıyor. Bundan yararlanıp öyle bir yere kapılabilir ki. Zamanı geldiğinde insan general bile olur. Ne dersin karıcığım? General olamaz mıyım? Anna: Ne diye olamayacaksın? Elbette olursun kaymakam. Generallik de güzel şey ama. Nişan kordonunu göğsüne çaprazlama takarlar. Nasıl bir kordon istersin Anna Andreevna? Kırmızı mı, mavi mi? Anna: Tabii ki mavi. Kaymakam: Maviymiş. Neyini etmiyor kırmızı? General olmayı neden istiyorum biliyor musun? Bir yolculuğa çıktığında emir subayları, askeri erkan konak yerlerine senden önce giderler ve atları hazırlayın diye bağırırlar. Orada artık kimseye at vermezler. Yolcular bekleşip durur. Bütün memurlar, yüzbaşılar, kaymakamlar hepsi bekler durur. Sen bunları aldırmazsın bile. Sen valinin evinde yemek yersin. Ötede kaymakamın biri at bekler durur. Ha ha ha. Katıla katıla güler. Canına yandımın ne hoş şey. Anna: Sen de hep böyle kaba saba şeylerden hoşlanırsın. Yaşamını artık tamamen değiştirmenin zamanı geldiğini unutma. Artık ahbapların, beraber tavşan avına çıktığın köpek düşkünü bir hakim ya da zemlyanika olmayacak. Tam tersine. Kibar beylerle eğleşeceksin, kontlar, yüksek sosyete mensupları. Fakat senin adına gene de bir korkum var. Bazen münasebetsizlik ederler, öyle bir söz söylersin ki kibar kimselere hiç yakışmaz. Kaymakam: Bir sözden ne olacak ki canım? Anna: Kaymakamken bir şey olmaz ama şimdi yeni bir hayata başlıyorsun. Kaymakam: Orada öyle iki balık varmış ki insan daha görür görmez ağzı sulanıyormuş. Anna: Senin de işin gücün balıklar. Orada tutacağımız ev hükümet merkezinin en seçkin evi olmalı. Odamda öyle hoş kokular olacak ki içeri giren gözlerini kapatmak zorunda kalacak. Gözlerini kapatıp koklar. Ah pek hoş. İkinci sahne. Öncekiler tüccarlar. Kaymakam: Oo, sefalar getirdiniz tosunlar. Tüccarlar selam verirler. Sağ olun efendimiz. Kaymakam: İyi misiniz dostlarım? Ne var ne yok? İşler nasıl? Demek tenekeciler, kumaşçılar beni şikayet etmiş ha. Vay sahtekarlar, düzenbazlar vay. Şikayet ha. Bir şey yapabildiniz mi hiç değilse? Kodesi boylatırız diye düşündünüz değil mi? Ben sizin canınızı okurum, alçak köfteorlar. Anna: Aman tanrım, Antoşa, nasıl sözler ediyorsun böyle? Kaymakam canı sıkılarak: Aman canım, sözlere dikkat edilecek sıra mı şimdi? Tüccarlara: Beni şikayet ettiğiniz o memurun şimdi kızımla evlenmek üzere olduğunu biliyor musunuz? Ya, buna ne buyurulur? Görürsünüz siz. Halkı soyup soğana çevirir, devlete çürük kumaşlar kakalar, 100.000 rubleyi cebe indirirsiniz, sonra da benim için 20 arşın fedakarlık ettiniz diye minnet altında bırakırsınız, öyle mi? Bunu bir fark etseler de belanızı bulmuştunuz. Bir de kibirliler ki tüccarmış, dokunulmazlarmış. Biz hiç de soylulardan aşağı değiliz dersiniz. Soylu ha? Bir de suratına baksana, soyluluğa kültürlüdür. Okulda dayak yer, okur, öğrenir. Ama sen daha bacak kadarken kandırmaya başlarsın. Hilebazlığı öğrenemediğinde ustandan dayak yersin. Çocukluğunda daha dua etmeyi öğrenemeden arşın kullanmaya başlarsın. Sonra herifin işkembesi biraz büyüyüp cüzdanı kalınlaşmaya başladığında kapısına bile varılmaz artık. Ne oldun yani? Kendini ne sanıyorsun? Günde 16 semaver yapıyorsun diye ne bu çalım? Hay senin suratına, hay senin çalımına tüküreyim. Tüccarlar yerlere dek eğlenerek Bir hata ettik Anton Antonovich, kaymakam. Şikayet edersiniz ha? Aralarından birine. Köprü yapımında üstencilik ederken kullandığın kerestenin fiyatı 100 ruble bile değildi. Ama sen 20 bin ruble gösterdin. Bu işte sana ben yardım ettim. Gafil, unuttun gittin değil mi? Bunu bir açıklasaydım soluğu Sibirya'da alırdın. Konuşsana, dilini mi yuttun? Tüccarlardan biri. Yukarıda Allah var. Ne diye saklayalım? Kabahatliyiz Anton Antonovich. Şeytan aldattı. Bir daha yapmayız söz. Kendimizi bağışlatmak için ne emrederseniz yapalım. Yeter ki sen öfkelenme. Kaymakam, öfkelenmeyeyim öyle mi? Sen de ayaklarıma kapanıyorsun. Neden? Çünkü üste çıkan ben oldum. Durum eğer biraz lehiniz olsaydı beni ayaklarınızın altında ezer derimi yüzerdiniz alçaklar. Tüccarlar ayaklarına kapanarak acı bize Anton Antonovich, kaymakam. Acımak mı? Şimdi de acı bize diyorsunuz. Ben size elini sallayarak neyse Allah'ınızdan bulun. Ben kin tutmam fakat artık aklınızı başınıza devşirin de böyle haltlar karıştırmayın. Ben kızımı öyle rastgele bir soyluya vermiyorum. Kutlamaya geldiğinizde eli açık olunuz. Bu sefer öyle kelle şekeri ve isli balıkla paçayı kurtaramazsınız. Hadi güle güle. Tüccarlar giderler. Üçüncü sahne. Öncekiler Ammos Fyodorovic, Artemi Filipovic, Rastakovskovski. Ammos F. Kapıda belirdiyan. Söylenenler doğru mu? Anton Antonovich, bu pek olağanüstü bir kısmet. Artemi F. Bu olağanüstü kısmetten dolayı kutlarım Anton Antonovich. Duyduğumda içim sevinçle doldu. Anna Andreevna'nın elini öper. Anna Andreevna. Maria Antonovna'nın elini öper. Maria Antonovna. Rastakovski. Kutlarım Anton Antonovich. Tanrı size ve taze nişanlara uzun ömürler versin. Dilerim torunlarınızın torunlarını görürsünüz. Anna Andreevna'nın elini öper. Anna Andreevna. Maria Antonovna'nın elini öper. Maria Antonovna. Dördüncü sahne. Öncekiler Korobkin ve karısı Liuliukov. Korobkin. Sizi kutladığım için mutluyum Anton Antonovich. El öper. Anna Andreevna. El öper. Maria Antonovna. Korobkin'in karısı. Bu kısmetten dolayı kutlarım Anna Andreevna. Liuliukov. Kutlarım Anna Andreevna. Anna Andreevna'nın elini öptükten sonra seyircilere döner ve bu evliliğin parlak bir evlilik olduğunu göstermek isteyen bir şekilde dudak şaplatır. Kutlarım Maria Antonovna. Elini öper ve seyircilere deminki hareketi tekrarlar. Beşinci sahne. Pek çok ziyaretçi. Kimi redingotlu, kimi farklıdır. Hepsi sırayla önce Anna Andreevna'nın elini öper ve Andra Andreevna derler. Sonra Maria Antonovna'nın elini öperler ve Maria Antonovna derler. Bobchinski ile Dobchinski itişe kakışı ortaya çıkarlar. Bobchinski, kutlarım. Dobchinski, kutlarım Anton Antonovich. Bobchinski, hayırlı olsun. Dobchinski, Anna Andreevna. Bobchinski, Anna Andreevna. Dobchinski, Anna Andreevna. İkisi de aynı anda el öpmek için eğilirler, kafaları birbirine çarpar. Dobchinski, Maria Antonovna elini alır. Kutlarım, sonsuz bir mutluluk içinde ömür süreceksiniz. Altın elbiseler giyeceksiniz. Çeşit çeşit soylu çorbalar içeceksiniz. Günleriniz eğlenceyle geçecek. Bobchinski sözünü keserek, kutlarım Maria Antonovna. Tanrı sizi varsıllık içinde, altınlar içinde yaşatsın. Size mini minnacık bir bebek versin. Bebeciğiniz ınga ınga diye sürekli bağırsın. Altıncı sahne. Birkaç konuk daha gelir ve el öperler. Luka Lukic ile karısı girer. Luka Lukic, kutlarım. Luka Lukic'in karısı öne atılarak, kutlarım Anna Andreevna, öpüşürler. İnanın öyle sevindim ki, Anna Andreevna kızını evlendiriyor dediklerinde, yüce tanrım dedim ve o kadar çok sevindim ki, kocama Lukanchik dedim. Bak Anna Andreevna ne talihliymiş dedim. Kendi kendime çok şükür dedim. Gidip bir an önce kutlamak için sabırsızlanıyorum dedim. İçimden Anna Andreevna kızı için iyi bir kısmet bekliyordu, işte oldu dedim. Bir sevindim, bir sevindim ki konuşamadım. Ağladım, ağladım, hışkırdım. Hatta Luka Lukic, neden ağlıyorsun? Nastyenka diye sordu. Ben de bilmiyorum Lukanchik dedim. Gözyaşlarım sel olmuştu. Kaymakam. Rica ederim buyurun. Oturun baylar. Hey Mişka, buraya birkaç iskemle daha getir. Konuklar otururlar. Yedinci sahne. Öncekiler, polis komiseri, polisler. Polisler. Kutlarım ekselans, Tanrı uzun ömürler versin. Kaymakam. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Buyurun oturun baylar. Gelenler otururlar. Ammos F. Anton Antonovich, nasıl başladı bu iş, nasıl gelişti rica etsem anlatır mısınız kaymakam? İnanın olağanüstü bir biçimde gelişti. Kızımı isteyen bizzat kendisi oldu. Anna A. Pek saygılı ve kibarca istedi. Pek güzel sözler söyledi. Dedi ki, beni Anna Andreevna, sadece sizin erdemlerinize olan saygım özendiriyor. Öyle görgülü, kibar bir adamdı ki, bana inanır mısınız Anna Andreevna, benim için hayatın hiçbir değeri yok. Ben sadece sizin eşsiz erdemleriniz adına, dedi. Maria, anneciğim bana söylüyordu bu sözleri. Anna, sen sus bakayım. Üstüne vazife olmayan işlere karışma. Bana dedi ki, Anna Andreevna, size hayranım. Sonra öyle övgüler sıralamaya başladı ki ben ona "Biz bu şerefe layık değiliz" diyecekken ansızın dizlerime kapandı ve eşsiz bir kibarlıkla "Anna Andreevna, beni mutsuz etmeyin. Duygularıma karşılık verin. Yoksa kendi canıma, kendi ellerimle kıyarım" dedi. "Maria, fakat anneciğim bu sözleri size benim için söylüyordu." "Anna, senden de söz etti elbette, inkar etmiyorum. Kaymakam, bizi o kadar korkuttuk ki canıma kıyarım dedi, kendi canıma kıyarım dedi." Birçok ses, "Yüce Tanrım, Amosfe, ne adam, Luka Lukiç, eh kısmet işte, Artemife, ne kısmeti efendim, kör talih değil ki bu, ülkesine ettiği hizmetlerin karşılığı." Kendi kendine, "Talih kuşu dediğim böyle odunların başına konar. Amosfe, Anton Antonovich, gelin de pazarlığı konusunda anlaşamadığımız o tazıyı alın." Kaymakam, "Bırakın canım şimdi tazı kovalayacak sıra mı? Amosfe, o tazıyı istemiyorsanız başka bir tazı için anlaşırız. Korobkin'in karısı, ah Anna Andreevna, mutluluğunuzun beni ne kadar çok sevindirdiğini bilseniz. Korobkin, saygıdeğer konuğun şimdi nerede olduğunu öğrenebilir miyim? Duyduğuma göre bilmem ne için yola çıkmış." Kaymakam, "Evet, pek önemli bir işi var, bir günlüğüne gitti." Anna A, "Amcasının hayır duasını almaya gitti." Kaymakam, "Evet, hayır duasını almaya. Fakat yarım aksırır, çevresindekilerden bir tek ses halinde, çok yaşa diye bağırır. Çok teşekkür ederim. Fakat yarın gelmesi gene aksırır. Deminki çok yaşa sesi tekrar işitilir. Bazılarının sesi daha yüksektir. Komiser, sağ olun ekselans. Bobchinski, bin yaşayınız, kesenize bereket. Dobchinski, Tanrı uzun ömürler versin. Artemife, Tanrı belasını versin. Korobkin'in karısı, cehenneme git kaymakam. Çok teşekkür ederim, aynen. Anna A, biz şimdilik Petersburg'da oturmayı düşünüyoruz. Buranın havasından sıkılıyorum, köy hayatı gibi. Doğrusu hiç güzel değil. Hem kocama da orada general rütbesi verecekler." Kaymakam, "Ne yalan söyleyeyim baylar, general olmayı da çok istiyorum." "Ah canına yandığım, Luka Lukiç, umarım olursunuz." Rastakovski, "Kulun yapamadığını Tanrı yapar." Amosfe, "Yükselmek hakkımız." Artemife, "Dürüst çalışan kazanır." Amosfe, kendi kendine, "Bunu bir de paşa olduktan sonra görmeli. Ha öküze semer, ha buna generallik rütbesi. Hayır dostum, daha 10 fırın ekmek yemen gerekir. Burada generalliğe senden daha layık olanlar var. Henüz onlar bile olamadı." Artemife, kendi kendine, "Allah kahretsin, şimdi gözü generallikte. Belli mi olur, bakarsın olmuş, herifin fiyakası var. Allah belasını versin." Kaymakama dönerek, "Anton Antonovich, general olduğunuzda bizi unutmazsınız değil mi?" Amosfe, "Eğer bir işimiz düşerse yüksek ilgilerinizi esirgemeyin bizden." Korobkin, "Ülkeme faydalı bir yurttaş yetiştirmek için oğlumu gelecek yıl Petersburg'da okutacağım. Artık bağışınızı esirgemez, onu korumanızı alırsınız. Yetimme babalık edersiniz." Kaymakam, "Tabii tabii, elimden geleni yaparım." Anna A, "Antoşa, sen de hep böyle sözler vermeye bayılırsın. Bu işlerle ilgilenecek zamanın olacak mı bakalım? Hem niye böyle işler üstleniyorsun?" Kaymakam, "Neden üstlenmeyeyim elmasım? İnsan kimi zaman böyle işler üstlenir." Anna A, "Üstlenir ama her dilenciyi de koruması altına almaz." Korobkin'in karısı, "Duydunuz mu? Bizi ne yerine koyuyor? Birçok misafir duyduk, o hep böyledir. Ne zamandır tanırız. Tanrı ona bir fırsat vermeye görsün." İnsanın başına... 8. sahne. Öncekiler, posta müdürü elinde açılmış bir mektupla koşarak içeri girer. Posta müdürü, "Baylar, şaşılacak bir iş. Müfettiş sandığımız adam meğerse müfettiş değilmiş." Hepsi birden, "Ne? Müfettiş değil miymiş?" Posta müdürü, "Değilmiş ya, işte yazdığı mektup." Kaymakam, "Ne diyorsunuz, ne mektubu?" Posta müdürü, "Ne mektubu olacak, kendi yazdığı mektup. Bana postaneye bir mektup getirdiler. Üzerindeki adrese bakın, ne görsem iyi. Postane caddesi yazıyor, dona kaldım. Posta işlerindeki yolsuzlukları üstlerine rapor ediyor diye düşündüm. Mektubu açtım." Kaymakam, "Bu ne cüret?" Posta müdürü, "Nasıl açtığımı inanın ben de bilmiyorum. İçimden bir şey sanki dürttü beni. Mektubu postaya hemen yetiştirmek için emir verecekken, şimdiye dek kapılmadığım kadar büyük bir meraka kapıldım. Mektubu yollamak gelmiyordu içimden. Mektup da sanki aç beni, aç beni diyordu. Bir taraftan da başka bir ses, sakın ha yanarsın diye söyleniyor. Şeytan da öte yandan, ne duruyorsun, aç, aç, aç diye fısıldıyordu. Mührü sökerken bir ateştir bastı beni. Açtığımda buz gibi ecel terleri döktüm. Ellerim titriyor, gözlerim kararıyordu." Kaymakam, "Bu kadar önemli bir mevkisi olan bir görevlinin mektubunu ne hakla açarsın?" Posta müdürü, "Aman canım, ne önemlisi, ne görevlisi. İşin asıl tuhaflığı burada ya." Kaymakam, "Neymiş peki o halde?" Posta müdürü, "Ne o ne bu? Ne olduğunu Tanrı bilir." Kaymakam, öfkeli, "Ne demek ne o ne bu? Onun hakkında nasıl böyle konuşabilirsiniz? Ben sizi kodese..." Posta müdürü, "Ne, siz mi?" Kaymakam, "Ben ya." Posta müdürü, "Ağır olun biraz, o iş çok zor." Kaymakam, "Onun kızımla evleneceğini bilmiyor musunuz? Ben de yüksek makamlara geleceğim. Sana Sibirya'yı boylatmazsam ben de adam değilim." Posta müdürü, "Bunları geçin bir kalem Anton Antonovich. Sibirya'yı boş verin de mektubu okuyayım. Baylar, izin verirseniz mektubu okuyayım. Hepsi birden. Okuyun, okuyun. Posta müdürü okumaya başlar. Azizim Tryapiçkin, sana hemen başımdan geçen olağanüstü serüvenleri anlatacağım. Yolda karşılaştığım bir yüzbaşıyla kumara oturduk. Adam beni öyle bir söğüşledi ki, otelci borcumu ödeyemediğim için beni neredeyse kodese attıracaktı. Fakat bütün ilçe ansızın Petersburglulara özgü hallerimden, kılık kıyafetimden beni genel vali sandı. Şimdi kaymakamın evinde keyif çatıyor, adamın karısına da kızına da sulanıyorum. Ama işe hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. Açılışı kaymakamın karısıyla yapacağım sanırım. Çünkü kadın dünden razı. Beraberce düştüğümüz sefaleti, avantayla geçirdiğimiz günleri unutmadın değil mi? Hani bir gün pastacının biri İngiliz kralı hesabına verdiğim pastalar yüzünden boğazıma sarılmıştı. Ne günlerdi be. Bir de şimdiki halime bak. Herkesten istediğim kadar borç alabiliyorum. Pek antika adamlar. Gülmekten ölürsün. Gazetelere yazılar yazdığını biliyorum. Bu yazıları anlattıklarımla zenginleştir. Öncelikle şunu söylemeliyim ki kaymakam öküzün teki. Kaymakam. İmkansız, böyle bir şey yazmış olamaz. Posta müdürü mektubu uzatarak. Alın kendiniz okuyun. Kaymakam okuyarak. Kaymakam öküzün teki. Olamaz. Bunu kendiniz yazmışsınızdır. Posta müdürü. Ne münasebet canım? Artemife. Okusanıza canım. Luka Lukiç. Okusanıza canım. Posta müdürü. Okumaya devam eder. Kaymakam öküzün teki. Kaymakam. Bunu sürekli tekrarlamaya ne gerek var Allah aşkına? Anlaşıldı. Geçin. Polis müdürü. Ha? Ha? Öküzün teki. Posta müdürüne gelince o iyi bir adam. Durur. Benim hakkımda da hoş olmayan bazı şeyler yazmış. Kaymakam. Yok, kesmeyin. Onları da okuyun. Posta müdürü. Canım ne gerek var? Kaymakam. Olmaz öyle şey. Madem başladınız sonuna kadar okuyun. Artemife. İzin verin de ben okuyayım. Gözünü takıp okur. Posta müdür sanki bizim hademe Miheyev'in şıp demiş burnundan düşmüş. Onun gibi aptalın ay yaşın biri olmalı. Posta müdürü seyircilere. Ne uğursuz çocuk. Kulağını iyice çekmeli. Öfkelenmeye değmez. Artemife. Okumaya devam eder. Düşkün evlerini koruma kekeler. Koropkin. Niye durdunuz? Artemife. Burası okunmuyor. Harfin alçağın biri olduğu kesin. Koropkin. Bana verin. Benim gözlerim daha iyidir. Mektubu almak ister. Artemife. Mektubu çekerek. Burasını okumasak da olur. Aşağı kısımlar açık seçik okunuyor. Koropkin. Canım okumayı bana bırakın. Artemife. Ben de okuyabilirim. Zaten aşağı kısımlar okunaklı. Posta müdürü. Hayır, hepsini okuyun. Şimdiye dek hepsini okuduk. Hepsi birden. Verin Artemi Filipoviç. Mektubu verin Koropkin'e. Okuyunuz. Artemife. Buyurun, mektubu uzatır. İzin verin. Parmağıyla mektubun bir satırını kapatır. Buradan başlayıp okuyun. Herkes toplanır. Posta müdürü. Okuyun, okuyun. Olmaz öyle saçmalık. Her satırı okuyun. Koropkin okuyarak. Düşkün evlerini koruma müdürü Zemlyanika takkeli bir domuza benziyor. Artemife seyircilere. Aman ne sevimsiz takkeli domuz. Domuzlar takkeli midir? Koropkin okumayı sürdürür. Eğitim müdürü leş gibi soğan kokuyor. Luka Lukiç seyircilere. Yemin ederim ömrümce ağzıma soğan koymadım. Ammos F. kendi kendine. Buyurun buradan yakın yüksek sesle. Baylar, bu mektup uzayacak gibi. Hem içinde okunacak fazla bir şey de yok. Herhangi bir paçavra. Luka Lukiç. Hayır olmaz. Posta müdürü. Hayır okuyun. Artemife. Durmayın. Devam edin. Koropkin devam eder. Hakin Tiapkin olağanüstü Movton. Kaba görgüsüz Fransızca'da. Bu sözcük Fransızca olmalı. Ammos F. Ne demek olduğunu Allah bilir. Sahtekar demekse şükredin. Belki daha da kötü bir anlamı vardır. Koropkin okur. Gene de ne olsa buranın ahalisi konuksever ve iyi kalpli. Hoşça kalın dostum Tryapiçkin. Ben de senin gibi edebiyatla ilgilenmeye karar verdim. Çünkü kardeşim bu hayat artık canımı sıkıyor. İnsan biraz ruhsal gereksinimleriyle ilgilenmek istiyor. Yüksek herhangi bir meseleyle ilgilenme vakti geldi artık. Bana mektup yazarsan Saratov iline Podkalitkova köyüne yaz. Çevirip mektubun arkasını okur. Pek sayın Bay Ivan Vasilievich Tryapiçkin'e. Petersburg'da Postane Caddesi'nde avlu karşısında 97 numaralı ev. 3. kat sağ yanda. Bir kadın. Amma da can sıkıcı şey. Kaymakam. İşte beni öldürdü. Öldürdü. Ben artık ölü sayılırım. Gözlerim görmüyor. Bütün yüzler domuz yüzü gibi görünüyor. İşte hepsi bu. Onu yakalayıp buraya getirin. Eliyle hareketler yapar. Posta müdürü. Nasıl getireceksiniz ki? Tersliğe bakın ki ben de en iyi troikayı hazırlamalar için emir vermiştim. Yetmez gibi geçeceği bütün duraklara önceden haber salmam için de dürtmüştü şeytan. Koropkin'in karısı. Ne de karışık iş. Ammos F. Kepazelik. Bir de benden 300 ruble borç almıştı. Artemife. Benden de 300 ruble aldı. Posta müdürü iç çekerek. Ah benden de 300 ruble aldı. Bobchinski. Piotr Ivanovich'le beraber benden de 65 kağıt aldı. Ammos F. Şaşkınlığını gösteren el hareketleri yapar. Yahu nasıl da enayi gibi tongaya bastık. Kaymakam kafasına vurarak. Asıl ben nasıl bastım tongaya? Koca ahmak, bunadım artık, bunadım. 30 yıllık memurluğumda üstlenicilerin hiçbiri beni kandıramamıştır. Ben ne dolandırıcıları dolandırdım. Bütün dünyayı iç etmeye hazır ne madravazları ne açık gözleri tongaya bastırdım. Ben tas tamam 3 valiye oyun oynamışımdır. Vali dediğinde nedir ki canım, eliyle işaret eder. Validen ne olur? Anna. Fakat Antoşa nasıl olur? Maşinka ile nişanlı o. Kaymakam öfkeli. Nişanlı mı? Ne sayıklıyorsun sen? Bunların hepsi numara. Hala nişanlı mişanlı diyor kendinden geçerek. Bütün dünya, bütün Hristiyanlar gelin de bir kaymakamın nasıl herkesin maskarası olduğunu görün. Aptal, bunak, moruk deyin. Kafasını yumruklayarak. Ah benim sersem kafam. Ağzı süt kokan bir piç kurusunu büyük bir adam saydım. Herifçioğlu şimdi tıngır mıngır gidip araba keyfi yapıyor. Her gittiği yerde bu hikayeyi anlatıp duruyorduk. Bunca alay etmesi yetmez gibi. Bir yazar, bir gazeteci müsveddesi çıkar. Bunu bir komedi haline getirip oynatır. İnsan nasıl bu ağrına gidiyor. İsme de makama da bakmaz. Basarlar alkışı, basarlar kahkahayı. Ne gülüyorsunuz be? Kendinize gülün siz aptallar. Ayağını öfkeyle yere vurur. Ah şu katip taslakları. Yazar parçaları, uğursuz çağdaş kafalılar, boyu devrilesiceler. Elimi bir geçseniz hepinizi bir çuvala doldurup öğütür, tozunuzu cehenneme atardım. Yumruğunu sallar ve ayağıyla döşemeyi döver. Anlık bir sessizlikten sonra bir türlü toparlayamıyorum. Tanrı zaten bir kulunu cezalandırmak istediğinde önce aklını başından alır. O zibidinin nesi müfettişe benziyordu? Hiçbir yeri. O bir müfettişin tırnağı bile olamaz. Gel gelelim herkes müfettiş de müfettiş diye tutturdu. İlk olarak kim bu adam bir müfettiş dedi? Söyleyin bakalım. Artemi F. kollarını açarak yemin ederim kellemi alsanız bu işin içinden çıkamayacağım. Bu işe şeytan karıştı. Basiretimiz bağlandı. Amos F. İlk olarak kim mi söyledi? İşte bu kahramanlar. Dobçinski ve Bobçinski'yi işaret eder. Bobçinski, aa, hiç de ben söylemedim. Dobçinski, ben de söylemedim. Artemife, elbette söylediniz. Luka Lukiç, tabii ya, sizdiniz işte. Otelden dört nala koşarak gelip marifetmiş gibi geldi müfettiş geldi, para da veriyor diyen de siz değil miydiniz? Kaymakam, tabii ya, sizdiniz. Zaten bu şehirdeki bütün dedikoduları siz çıkarmıyor musunuz, uğursuz yalancılar? Artemife, Allah sizin de yalanlarınızın da müfettişinizin de belasını versin. Kaymakam, ilçede bir o yana bir bu yana seyirtip herkesi telaşlandırırsınız. Pis herifler, geveze ergeller. Dedikodudan başka bildiğiniz yok, serseriler. Amos F. Uğursuz teresler. Luka Lukiç, ahmaklar. Artemi F. Kıllı bebekler. Hepsi birden ikisinin çevresini alır. Bobçinski, yemin ederim ben değil, Piotr Ivanoviç söyledi. Dobçinski, hayır, Piotr Ivanoviç, en önce siz. Bobçinski, ne münasebet canım, en önce söyleyen sizdiniz. Dokuzuncu sahne, öncekiler, jandarma. Jandarma, Çar'ın özel buyruğuyla Petersburg'dan şehrimize bir memur geldi. Hemen sizleri çağırıyor, kendisi şimdi otelde. Herkes bu sözlerle yıldırım çarpmış gibi olur. Kadınlar aynı anda şaşkınca bağırışırlar. Herkes konumunu bir anda değiştirip dona kalır. Sessiz sahne. Kaymakam, ortada elleri açık, başı geride, heykel gibi durur. Sağında karısı ve kızı. Bütün vücutlarıyla ona doğru eğilmiş haldedirler. Onların arkasında seyircilere karşı şaşkınlık içinde bir şey sorar gibi posta müdürü vardır. Onun arkasında sahnenin hemen kenarında üç konuk kadın birbirlerine sokulmuş halde alaylı bir tavırla kaymakamın karısına bakarlar. Kaymakam sol yandan bir şeye kulak vermiş ki başını biraz kenara yatırmış halde Zemlyanika'dır. Onun arkasında elleri açık neredeyse oturacak gibi ıslık çalmak ya da vay anasına kıyamet koptu demek istercesine dudaklarını kımıldatan hakim. Onun arkasında bir gözüyle alay ederek kaymakamı gösterir halde Korobkin. Onun arkasında sahnenin tam kenarında Dobçinski ve Bobçinski ellerini birbirlerine doğru uzatmış, ağızları bir karış açık ve gözleri yuvalarından uğramış halde. Birbirlerine bakarak dururlar. Diğer konuklar yalnızca dona kalmış durumdadırlar. Bu grup yaklaşık 1,5 dakika boyunca aynı halde kalır, perde iner. Kitabın sonu 1 Aralık 2012 sayfa 124.